Ayrım 14.
Sağır Sultan. Avrupa Birliği Komiseri Olren, Türkiye'de şeriat tehlikesi olmadığını Sağır Sultan bile biliyor dedi. AB parolamız ne? Uzun ince bir yol. Aşık Veysel, kördü rahmetli. Avrupa Birliği marşı ne? 9. senfoni. Beethoven. O da sağırdı. Hani diyor ya başbakan, gözleri var görmezler. Kulakları var duymazlar. Vallahi haklı. Bakın kimmiş şahidi AB'nin? Sağır Sultan. Etti iki sağır. Bana sorarsanız Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği savunmaya bu müthiş delili de eklemeli AKP. Bir tehlike olsaydı o duyardı. Beraatimizi talep ediyoruz. Anayasa. Ahalinin kıçında don yokken en az 3 çocuk yapın denir. Ana 3 tane yapar, yasaya uyar yani. Çocuklar ana der, bizi dershaneye yazdır. Ana yüreği bu, üçünü de yazdırır. Ananın eşi şoför, işten atılır, taksitler ödenemez, yasa gereği haciz gelir. Ana, eşyalarımı almayın, evimi satayım, ödeyeyim der. Avukatlar yasa gereği anaya senet imzalatır, 45 gün süre tanır. Ana, çoluğu çocuğu toplar, anadan üryan kiraya çıkar, evine satılık levhası asar, alıcı çıkmaz, yasal süre dolar, piyasa ekonomisi çalışır, 1800 liralık borç yasal faizle 5250 lira olur, yasa gereği anayı içeri atarlar. Anasının hapse tıkılmasına sebep olduğunu düşünen evlat, satılık levhasını çıkarır, yerine kendini asar. Ana hiç olmazsa cenazeye katılmak ister, analar ağlamasın ayaklarıyla teröriste hoşgörü gösterilen ülkede, anaya yasak derler, yasa gereği izin vermezler. Mahalle yasa bürünür, gazetelere haber olur, yetkililerin anca haberi olur, kaymakamlık yasa gereği devreye girer, milli eğitim yasaya dayanarak borcu öder, dershane yasal olarak şikayetinden vazgeçer, iş işten geçer, ana yasal olarak tahliye edilir. Bu satırların yazarı son cümlede ana fikir olarak ben böyle düzenin ta anasını demek ister. Gazetenin avukatları müdahale edip aman sakın tamamlama derler yasa gereği. Balyoz. Evli kadınlarımız iyi bilir. Adam bir sene askerlik yapar, 50 sene anlatır. Her sabah tam teçhizatla 20 kilometre koşardık. Kaplumbağa yedim. Foça'dan atladım yüze yüze Gölcü'ye geldim. Denizaltıya mayın yapıştırdım. Komutanın kızı bana hastaydı filan. Hiç kimse askerde patates soyduğunu anlatmaz mesela. Kenef nöbeti tutarken hatırası olanı duyamazsın. Ağaca bile tekmil verdi halbuki. Evde yapmaz, orada habire yatak düzeltti. Hatırlarsınız tiyatrocu çıktı, Kıbrıs'ta Rum askerini alnından vurdum. Sonra 9 Yunan askerini öldürdüm, et yemiyorum hala, aklıma kokmuş cesetler geliyor dedi. O sırada kantinde olduğu ortaya çıkmasa, 5 parmak dağlarını tek başıma aldım da diyebilirdi. Veya Makaryos'un rahibelerini yatağa attım falan. Böyleyiz biz. Subaylarımızı, assubaylarımızı, onların emri altında harbi harbi vuruşan kahramanlarımızı tenzih ediyorum. Onları anlatmaz zaten. Gerisi palavradır. Asker ocağındaki en büyük numarası mıntıka temizliği olanlar, hafta sonu çarşı iznine çıkar, stüdyoya girer çünkü. Kafaya bandana bağlayıp, komanda bıçağı sıran mı ararsın, maket roket atarlarla mevziye alan mı, tahtadan el bombasını ayak bileğine bağlayanı bile gördüm. Alt tarafı 8 ay kısa dönem piyade oldum, devre arkadaşlarımın yarısı koluna paraşütçü dövmesi yaptırdı, iyi mi? Bize şarjörü dolu G3 bile vermediler, tankla fotoğrafı olan var. Jede yaslanıp poz verene hiç kimse sormuyor nasıl olsa, birader sen pilot muydun? Tıraşkadan askerdim ama askeri suç dosyam kabarıktır. İlk hapis cezamı nöbette olmam gereken saatte bando bölüğünde tromboncuyla pimpon oynarken yakalandığım için almıştım. Gariban bir Amasyalı'yı kandırıp Onun yerine çarşı izinine çıktığımda da delirmişti üstemen. Bir hafta diskoya tıkmıştı beni. Ama en iyi aç aç biletini ben sattığım için 3 günde affettiler. Hal böyleyken kimi badanacı olduğu halde karargahta olduğunu, kozmik belgelerin kendi elinden geçtiğini iddia eder. Kimi paşanın kendini oğlu gibi sevdiğini, bütün sırları anlattığını söyler. Kimi de gizemli bir hava vererek, yemin imzası attım, anlatamam der. Bu balyoz malyoz hikayelerinin tek iyi tarafı bu olacak sanırım. Gerçekler ortaya çıkacak. Savcı soracak. Askerde ne yaptın? Kantindeydim efendim vallahi. Ya sen? Bulaşıkçıydım, ekmek çarpsın. Sıkı. Fevzi Budak, kış oyunları yapılan Erzurum'un Milli Eğitim Müdürü. AKP iktidar oldu, görevden kaydırıldı, hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü. Gene milli formayı giydi, Milli Eğitim Müdürü oldu. 5 gün sonra Şırnak'a kaydırıldı. Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 1 gün sonra Ankara'ya kaydırıldı. Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 1 gün sonra Muş'a kaydırıldı, hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 5 gün sonra Ankara'ya kaydırıldı, hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 1 ay sonra Kütahya'ya kaydırıldı. Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 1 ay sonra Çanakkale'ye kaydırıldı. Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 3 ay sonra İstanbul'a kaydırıldı. Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. Başbakanımızın askerlik arkadaşı olan AKP milletvekili adayı 3 defa Fevzi'nin makamına kaydırıldı. Fevzi 3 defa hukuka başvurdu. Başbakanımızın askerlik arkadaşını 3 defa kaydırdı. 3 ay sonra Ankara'ya kaydırıldı. Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 5 ay sonra İstanbul'a kaydırıldı, hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 3 ay sonra Ankara'ya kaydırıldı, hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli oldu. 1 ay sonra hapse kaydırıldı. Bir türlü oturamadığı koltuğunda yolsuzluğa kaydığı gerekçesiyle tutuklandı. Hukuka başvurdu, serbest bırakıldı, gene hukuka başvurdu, gene haklı bulundu, Erzurum'a geri döndü, gene milli formaya giydi, Milli Eğitim Müdürü oldu. Hastasıyım Fevzi'nin, şahane kayıyor. Pimpon. Başsavcıyı zart diye tutukladılar Erzincan'da. Erzurum'a getirip içeri tıktılar. Yargıtay Erzurum'a yazı yazdı. Dosyayı Ankara'ya gönder dedi. Erzurum yazıyı okudu. Başsavcıyı Ankara'ya gönderdi. Dosyayı İstanbul'a gönderdi. Yargıtay İstanbul'a yazı yazdı. Dosyayı Ankara'ya gönder dedi. İstanbul yazıyı okudu. Dosyayı Erzurum'a geri gönderdi. Dosya Erzurum'a geri gidince başsavcı da Erzurum'a gönderildi. Yargıtay Erzurum'a yazı yazdı. Dosyayı Ankara'ya gönder dedi. Erzurum yazıyı okudu. Başsavcıyı Ankara'ya gönderdi. Dosyayı Diyarbakır'a gönderdi. Yargıtay Diyarbakır'a yazı yazdı. Dosyayı Ankara'ya gönder dedi. Diyarbakır yazıyı okudu. Dosyayı Erzurum'a geri gönderdi. Dosya Erzurum'a geri gidince başsavcı da Erzurum'a geri gönderildi. Yargıtay Erzurum'a yazı yazdı. Dosyayı Ankara'ya gönder dedi. Erzurum yazıyı okudu. Başsavcıyı Ankara'ya gönderdi. Dosyayı gene Diyarbakır'a gönderdi. Yargıtay Diyarbakır'a yazıyordu ki, Diyarbakır gene Erzurum'a gönderdi. Haydi bakalım başsavcı da Erzurum'a. Yargıtay tam Erzurum'a yazıyordu. Erzurum dosyayı İstanbul'a gönderdi. Başsavcıyı Ankara'ya gönderdi. Yargıtay başsavcıyı tahliye etti. Şu an itibariyle hadise Erzincan'da, dava Erzurum'da, dosya İstanbul'da, başsavcı Ankara'da. Bir arpa boyu yol gidilmemiş gibi görünmekle beraber, durmak yok, yola devam kapsamında başsavcı 2500 kilometre, dosya 5500 kilometre yol yaptı. Başsavcıyla birlikte başsavcının kızına ait olan ve gözaltına alınıp dosyaya konulan Gelfand, Cinderella, Bugs Bunny, Temel Reis ve Kırmızı Başlı kızın da salıverilmesi bekleniyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. Gizli tanık tutanağı. Araştırmacı gazetecilik var, soruşturmacı gazetecilik var. Şimdi yeni moda çıktı, sokuşturmacı gazetecilik. Geçen salı sabahı Star Haber'de Uğur Dündar yönetiminde toplantıdayız. Özel haber müdürümüz Turgut Erat, Erzincan başsavcısının içeri tıkılmasına vesile olan gizli tanıklar telefon etti. Söylemedikleri laflar tutanağa geçirilmiş, ifadeler palavraymış, Star Haber'e çıkıp anlatmak istiyorlarmış, dedi. Sen ne cevap verdin dedik. Birincisi, gizli tanık olup olmadıklarını bilemeyiz. İkincisi, gizli tanıkları deşifre etmek suçtur. Üçüncüsü, derhal savcıya gidin, basına değil, savcıya anlatın dedim, dedi. Ağzına sağlık dedik. Çarşamba sabahı toplantı halindeyiz. Uğur Dündar'ın asistanı Türkan içeri girdi. Hayırdır dedik. Erzincan'daki gizli tanıklar arıyor. İtiraflarda bulunacaklarmış. Uğur Dündar'a anlatmak istiyorlarmış dedi. Uğur Dündar, söyle onlara derhal savcıya gitsinler dedi. Perşembe sabahı toplantıdayız. Ankara Haber Müdürümüz Esat Pala, Erzincan'da gizli tanıklar 38 defa filan telefon etti, ifadeleri yalanmış, illa yüz yüze Uğur Dündar'ı anlatmak istiyorlarmış dedi. Sen ne yaptın dedik. Kardeşim siz ne biçim gizli tanıksınız? Biz savcı değiliz, gazeteciyiz. Savcıya gidin, onu anlatın dedim dedi. Ha yaşa dedik. Cuma sabahı toplantı halindeyiz. Star Televizyonu'nun dış kapısındaki güvenlikten sorumlu olan arkadaşı aradı. Gizli tanık olduğunu söyleyen birileri geldi. Uğur Dündar'la görüşmek istiyorlar dedi. En yakın adliyenin adresini ver gidip savcıya anlatsınlar dedik. Cumartesi sabahı Uğur Dündar yakında piyasaya çıkacak olan kitabı için çalışıyor. Ben spor yazılarımı yazıyorum. Toplantıya girmiyoruz. Bülteni hazırlayan Nazlı Öztahan geldi. Gizli tanıklar aradı. Uğur Dündar olmasa bile Uğur Dündar'ın kadrosundan birileriyle görüşmek istiyorlar dedi. Dedik. Lütfen savcıya gidin. Ne biliyorsanız savcıya anlatın dedim dedi. Biz bu cümleyi bir yerden hatırlıyoruz galiba dedik. Güldük. Biz önde, gizli tanıklar arkada. Mevzu komediye döndü. Kaçıyoruz, kovalıyorlar. Ve pazar sabahı. Uğur Dündar yok. Ben izinliyim. Haber koordinatörümüz Mustafa Sağlemer aradı. Gazeteleri gördün mü? Dedi. Yo dedim. Gizli tanıkların çarşaf çarşaf fotoğrafları yayınlanmış. İnternet sitelerinde de var. Adamları ruh gibi takip etmişler. Güya ifadelerinin değiştirilmesi için baskı yapılıyormuş. Eğer görüşseydik veya binadan içeri alsaydık yanmıştık dedi. Yani sokuşturmacı gazetecilik yapılıyor. Eğer hukuka inanmasaydık, gazetecilerin sınırlarını bilmeseydik, tıpış tıpış kapımıza gelen ve hatta peşimizden koşan gizli tanıkların üstüne balıklama atlasaydık, şu anda yandaş medyanın manşetlerine ampul gibi konmuştuk. Tıraştırmacı gazeteci arkadaşlar da keyifle yazardı artık. Vay vay vay, görüyor musunuz şunların yaptığını? Gizli tanıklarla gizli gizli görüşüp ifadelerini değiştirmeye çalışmışlar. Başka kapıya. Ergenekon. Ergenekon'dan yargılanan Halis Yavuz Işıklar, başkan diye hitap ettiği Mehmet T. isimli birisiyle telefonda konuşmuş. Bu konuşma kayda alınıp iddianameye konulmuş. Halis Yavuz Işıklar demiş ki, ben geçenlerde Ankara'daydım, Turgut Özakman'ın evindeydim. Oraya Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil geldiler. Bu starı Aydın Doğan demiş ki ulusal bir kanala çevirin demiş. Turgut Özakman'a hayranım. Görüşmekten onur duyarım. Ama küçük bir pürüz var. Ben Turgut Özakman'la hiç tanışmadım. Hayatım boyunca yüz yüze gelip konuşmadım. Bir kez olsun telefonda bile görüşmedim. Çok istedim, bir türlü denk gelmedi. Kısmet olmadı. Evi nerededir bilmem. Halis Yavuz Işıklar'ı sokakta görsem tanımam. Çünkü hayatım boyunca bir kez bile bir araya gelmedim, tanışmadım. İddianameye göre hayatımda hiç tanışmadığım biriyle, hayatımda hiç tanışmadığım birinin evinde buluşup, patronum Aydın Doğan'ın bize asla söylemediği bir cümlesini aktarmışız. Turgut Özakman'ın evinde Halis Yavuz Işıklar'la buluştuğumu kanıtlayacak kişiye, Turgut Özakman'ın şu Çılgın Türkler kitabını hediye edeceğim. Özetle, ben sizin yerinizde olsam iddianameyi bulup satır satır okurum ki içinde siz de olabilirsiniz. Bunda yoksanız yakında bir başkası yazılır nasıl olsa. AKP'ye oy vermeyip hükümeti düşürmeye teşebbüs edenler çetesi filan. Erkenekon. Deli dana, kuş gribi, kene. Adamın biri tavuk yetiştirmeye karar vermiş, civciv almış, saksı ekmiş. Ertesi sabah büyüdü mü acaba diye baktığında bir de görmüş ki civciv ölü. Komşuya danışmış. Komşu demiş ki kardeşim delirdin mi sen? Civcivi komple gömmüşsün. Ölür tabii. Sadece ayaklarını gömeceksin. Öyle sulayacaksın. Bizimki komşuyu dinlemiş. Gitmiş yeni bir civciv almış. Ayaklarından gömmüş. Kafa dışarıda sulamış. Ertesi sabah büyüdü mü acaba diye baktığında görmüş ki civciv ölü. İyisi mi demiş, bilim adamlarına danışayım. Oturmuş, üniversiteye mektup yazmış. Ne yaptığını tek tek anlatarak, durum böyle böyle demiş. 3 gün sonra üniversiteden cevap gelmiş. Saksının toprağını gönderin, tahlil yapalım. Gülüyorsunuz değil mi? Gülmeyin. Bakın geçenlerde Elazığ'da yaşandı. Yukarıdaki gibi fıkra değil, gerçek. Keçi sağarken bir kadının ağzına sinek kaçtı. Yanlışlıkla yuttu. Sineği midesinde çoğalmasından korktuğu için ne yaptı biliyor musunuz? Haşere ilacı içti. Özetle seçmen buysa o seçmenin seçtiği sağlık bakanı önce keneye karşı pantolon paçalarını çoraba sokun diyor, sonra da basın niye kene ölümlerini haber yapıyor diyorsa... Birbirini imha etmek için Ergenekon falan kurmaya ihtiyacı yoktur o milletin. Ergenekon halleder. Hilmi Özkök. Hilmi Özkök köşkten çıkıp kasaptaki ete soğan doğramam deyince eyvah dedim kendi kendime. Cumhurbaşkanı galiba köfte yoğurmak için çağırdı paşayı. Manisalıdır çünkü paşa. Köftenin kralını yaparlar orada. Ben tam odun köftesinin tarifini yazıp içine neden soğan doğranmayacağını anlatmaya hazırlanıyordum ki vaziyet anlaşıldı. Meğer paşanın büyüklerinden öğrendiği bir lafmış bu. Anladıysam arabalayım. Çünkü bu yaşıma geldim böyle laf duymadım. Büyüklerimi aradım tabii hemen, bilen yok. Edebiyat fakültesini aradım, profesörlerle konuştum, duymamışlar. Kasaplar derneğini aradım. Dereyi görmeden paçları sıvamam, tamam. Doğmamış çocuğa don biçmem de var. Fol yok, yumurta yoku biliyoruz. Çok affedersiniz. Avcuma ne osurdun ki burnuma ne tutayım bile kullanılır. Ama öbürünü bilen, duyan yok. Kozmik özdeyiş herhalde. Sadece esrarengiz başımız biliyor. Ve sanırım anlamı şu. Darbe girişimi var mı? Kasaptaki ete soğan doğramam. Savcıya da gidecek misiniz? Sağılmamış süte şeker koymam. İfade verecek misiniz? Denizdeki balığa limon sıkmam. Ama komutan sizdiniz. Bir bakış açısına göre bendim de diyebilirim. Bir bakış açısına göre ben değildim de diyebilirim. Prensip olarak marketteki sucuğa yumurta kırmam. Ne ergene konmuş be birader.